Ayrım 2, sayfa 21. Başlangıç, 27 Temmuz 1914, 27 Ekim 1914. 25 Temmuz 1914, Cumartesi. Sadrazam, yani Başbakan Said Halim Paşa, Sultan Reşat'ın başkatibi Ali Fuat Bey'e masasının önündeki koltuğu gösterdi. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Ali Fuat Bey ellerini kucağında birleştirerek saygıyla koltuğa ilişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci adamının huzurundaydı. Bir saat kadar önce telefon ederek çok önemli ve gizli bir iş için hemen sadrazamla gelmesini rica etmişti. O da padişahtan izin alarak uçar gibi gelmişti. Sadrazamın yüzüne baktı. Said Halim Paşa'nın yüzü her zamanki gibi donuk, gözlerinin altı çürüktü. Uzun bir sessizlikten sonra, ''Beyefendi'' dedi, ''şimdi söyleyeceğim işi bu aşamada bir padişah, bir ben, bir de siz bileceksiniz.'' Bakışları sertleşti. Herhangi bir şekilde duyulursa ikimiz de sorumlu oluruz. Son kurtuluş ümidimiz de biter. Hırıldayarak bir soluk aldı. Önce İtalyanlara, sonra da Balkanlara yenildik. İki koca ordumuz dört küçük Balkan devletinin askerlerinin önünde dağıldı, bozguna uğradı. Düne kadar birer ilimiz olan bu devletçikler kısa bir süre içinde bizi yenecek kadar ilerleyip gelişmişler. Bizse uyumuş, daha da gerilemişiz. Bize hasta adam diyorlar. Dipnot, Osmanlı Devleti için hasta adam deyimini ilk olarak 1853'te Rus çarı 1. Nikola kullanmış, bu deyim hızla yayılmıştır. Tarihin cilvesi Nikola'nın Rus çarlığı hasta adam diye nitelediği Osmanlı Devleti'nden 5 yıl önce yıkılacaktır. Hasta değil, çok hastayız. Bizi bu hale düşürenlere lanet olsun. Avrupa bir büyük savaşın eşiğinde, ordumuz hazır değil. Bir tek müttefikimiz bile yok. Bir dost edinebilmek için yalnız büyük devletlere değil Yunanistan'a bile yanaştık. Biri bile yüz vermedi. Bildiği halde bu acıklı durumu, bu onur kırıcı yalnızlığı en yetkili kimsenin ağzından işitmek Ali Fuat Bey'in içini titretti. Said Halim Paşa yutkundu. Bu girişmelerden biri sonuç verecek gibi görünüyor. Almanya ile Rusya'ya karşı bir savunma anlaşması yapmak ümidi belirdi. Eğer gerçekleşirse bu anlaşma devletimizin geleceğini kurtaracaktır. Durumu gizlice padişahımıza arz ediniz ve görüşmeleri resmi olarak sürdürebilmem için beni yetkilendirmesini sağlayınız. Dipnot, Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 114. Rusya'nın saldırgan tutumu yüzünden bir ittifak arama zorunluluğu tarihçiler tarafından genel olarak kaçınılmaz, Almanya ile ittifak ve şartlar dolayısıyla doğal bulunmaktadır. Rus tehlikesiyle ilgili bilgi ve belgeler için Kazım Karabekir 1. Cihan Savaşı'na neden girdik? Y. Hikmet Bayır, Türk İnkılabı Tarihi, 3. Cilt 1. Kısım, sayfa 174-181, Atase, Çanakkale Cephesi Harekatı 1. Kitap, sayfa 76 ve devamı. 1. Dünya Savaşı Ansiklopedisi 1. Cilt sayfa 241, 1. Dünya Harbi'nde Türk Harbi 1. Cilt sayfa 282, Ek 13 Rusların boğazları zapt etmek için yaptıkları hazırlıklar, Fahri Belen 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi 1914 Hareketleri sayfa 223 ek 8a, Almanlara karşı olan Ali İhsan Sabis de Alman ittifakının zorunluluğunu kabul etmektedir. Ali İhsan Sabis 1. Cihan Harbi Cilt 1 sayfa 72 ve devamı. Karşı çıkılan husus Alman baskısıyla savaşa erken girilmesidir. İngilizler yıllardan beri Osmanlı Devleti'nin Arap bölgesinde çeşitli çalışmalar ve kışkırtmalar yapmaktaydılar. Osmanlılar İngilizlerle dostluk ararken İngilizler el altından adım adım Osmanlılarla savaşa hazırlanıyorlardı. Bu konudaki bilgi ve belgeler için Y. Hikmet Bayır, Türk İnkılabı Tarihi 3. Cilt 1. Kısım sayfa 227 ve devamı. Ali Fuat Bey toparlandı. Baş üstüne efendim, yetki belgesini bugün imzalatır, getirip takdim ederim. Teşekkür ederim. Kalktılar, bakışları buluştu. İki namuslu Osmanlı'nın gözleri ümit ve korkuyla yaşardı. Balkan Savaşı meşrutiyetin ilanından 4 yıl sonra patlak verdi. 4 yıl hızla geçmiş, halk özgürlüğün tadını çıkaramadan, ard arda gelen acı olayların içinde kalmış, sorunlar birikmiş, dertler çoğalmış, devlet daha da zayıflamıştı. Ekim 1912'de Küçük Karadağ Devletçiği Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Savaş Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'ın da katılmasıyla büyüdü. Başkomutan Nazım Paşa 2 büyük orduyu savaşa sürdü. Gösteriler, fiyakalı demençler Türk ordularının bu 4 devleti de kısa zamanda hizaya getireceğini düşündürüyordu. Bunca yıllık koca devlet 4 kıytırık devlete yenilecek değildi ya. Büyük devletler küçük Balkan devletleri adına telaşa düştüler ama boşuna telaşlandıkları anlaşıldı. İki büyük orduda komutanların ve eğitimin yetersizliği dolayısıyla ard arda bozguna uğradı. Batı ordusunun artıkları Arnavutluğa sığınabildi. Öteki ordu İstanbul'un kapısı Çatalca'ya kadar kaçtı. Bu kaçak selini durdurmaya çalışanlar bozgun selinin altında kaldılar. Dipnot: Atatürk Sofya'da ateşe biliterken Bulgar Genelkurmay Başkanı General Fichev'le görüşmüş, bu görüşmeyi 5 Kasım 1913 günü bir raporla Genelkurmay'a bildirmiştir. General Fichev diyor ki, Balkan Savaşı'nda yaptığım planlar değiştirilmeksizin ve başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Çünkü ben Osmanlı Genelkurmayı'nın planlarını ve bütün stratejik yığınak hesaplarını tümüyle öğrenmiştim. Bana bu bilgileri Alman subayları vermiştir. Özellikle Golç Paşa'dan çok yararlandık. Mareşal von der Goltz, Osmanlı ordusunda yüksek danışman, öğretmen, komutan olarak çalışmış, Türklerin büyük saygısını kazanmış bir Alman subayıdır. O bile Bulgarlara casusluk yapıyor. Berlin'deki askeri ateşimiz Almanlar tarafından günü gününe ve tümüyle aydınlatılıyordu. Atatürk'ün bütün eserleri, 1. cilt sayfa 151. Balkan Savaşı'ndan sonra ordumuz eğitsinler diye yine bu Almanlara teslim edilecektir. Selanik tek kurşun atılmadan Yunanlılara, Kırklareli Bulgarlara teslim edildi. Rumeli ve Ege adaları bütünüyle elden çıktı. Bu toprağın %30'u nüfusun %20'si demekti. Yanya, İşkodra ve Edirne kuşatma altında direniyordu. İmdada yetişecek kuvvet olmadığı için üçü de yiyecek ve cephane bitince teslim olacaklardı. 500 yılda kazanılan topraklar birkaç hafta içinde yitirilip gitmişti. Orduların birçok topu, cephanesi, yiyeceği, atı, arabası bu küçük devletlerin eline geçti. Birçok esir verildi. Dipnot: Her alandaki laçkalık, çağ dışılık, hantallık, sorumsuzluk orduya da sinmiştir. Ordudaki subayların içinde okul görmemiş alaylı subaylar, okuma yazması olmayan paşalar da vardır. Küçük iyileştirmeler derin sorunları çözmeye yetmemiştir. İyi yetişen küçük rütbeli kurmay subayların ordunun geneline etkisi yetersiz kalır. Ordunun modern savaş usullerinden, savaş sanatındaki gelişmelerden, yeni silahlardan genel olarak haberi yoktur. 1878'den bu yana bir kez bile tatbikat yapılmamıştır. Güncel siyaset orduya da bulaşmış, bu durum erlere kadar sızmış, orduyu çeşitli gruplara bölmüştür. Ordu komutanı İsmail Fazıl Paşa savaştan kısa bir süre önce bu orduyla harp edilemez diye rapor vermiştir. Trakya ordu komutanı Abdullah Paşa demiştir ki bu ordu yalnız Bulgarlarla bile harp edemez. Mehmet Nusret Paşa anlatıyor. Asker karşı tedbirler alacağı yerde aşırı korkuya düştü ve beklenmeyen bir kaçış başladı. Bütün kuvvetler yerlerini perişan surete terk ederek paniğe kapıldılar. Bu askerler ağırlıklarını, arabalarını, toplarını, cephanelerini, bütün malzemeyi, hatta yiyecek maddelerini de yollarda terk ederek kaçıyorlardı. Hepsi için Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, 2. sayfa 310. 190 bin kişilik Rumeli ordusundan geriye 30 bin kişi dönebilmiştir. İ. Artuç, Balkan Savaşı, sayfa 336. Genel kaybın büyüklüğü bu sonuca bakılarak kestirilebilir. Oysa savaşa yakın günlerde Başkomutan Nazım Paşa, Cemil Topuzlu Paşa'ya der ki, harp ilanından bir hafta geçmeden Osmanlı bayrağı Filibe ve Sofya'da görülecektir. Operatör Doktor Cemal Topuzlu Paşa, 80 yıllık hatıralarım, sayfa 141. Ordu ve Başkomutanı böyle. Bulgar ordusu ilerleyip İstanbul'un burnunun dibine Çatalca'ya kadar geldi. Çatalca'da toplanan ordu artıkları son bir gayretle Bulgarları durdurdular. O da yorulmuştu zaten, cepheyi zorlamadı. Dipnot: 2. Abdülhamit döneminde 1878'de Rus ordusu İstanbul'un daha yakınına Yeşilköy'e kadar gelmiş, zaferinin anısına Yeşilköy'de bir anıt da dikmişti. İngiltere o zaman bir gruba dahil değildi ve Rusya'nın boğazlara egemen olmasına şiddetle karşıydı. İngiltere'nin ağırlığını koyması üzerine Rus ordusu Edirne'yi de boşaltarak geri çekilecektir. Mufassal Osmanlı Tarihi 6. cilt sayfa 3328. 1912 yılında ise İngiltere Rusya ile aynı kamptadır. Osmanlı topraklarını paylaşmak için anlaşmışlardır. Ruslara pay olarak boğazlar sözü verilmiştir. Osmanlı Devleti ezeli, hırslı düşmanı Rusya karşısında yapayalnızdı. Çatalca hattında biriken askerleri bu kez de önce dizanteri, sonra kolera salgını kırmaya başladı. Dipnot, Çatalca hattındaki birliklerin kolera yüzünden verdiği kayıp 40 binden fazla hesaplanmıştır. Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, 2. cilt sayfa 363. Herkes dehşet içindeydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın o büyük, o görkemli, o güçlü, o yenilmez imparatorluğu ne olmuştu da gerileye gerileye, küçüle küçüle sonunda bu yoksul, güçsüz, acıklı duruma düşmüştü. Dünya tarihinde Kanuni dönemindeki gibi bir zenginliği, güçlülüğü, gelişmişliği elde ettikten sonra bu zavallı duruma düşmüş bir tek devlet yoktu. Bu olumsuzluğu yalnız Osmanlı yönetimleri başarmıştı. Dipnot: bu durum yaklaşık 2-3 yüzyıllık bir sürecin sonucudur. Batıdaki gelişim aydınlanma iyi izlenmemiş, önemi kavranmamış, sanayi devrimi atlanmıştı. Batı medreselerini üniversiteye dönüştürürken biz medreselerimizden müsbet ilimleri uzaklaştırdık. Batı eğitime değer veriyor, sanatı destekliyor, kadın haklarını tanımaya başlıyor, makineye geçiyor, üretiyor, dünyaya yayılıyor. Buna karşılık Osmanlı içine kapanıyor. Dünyanın değiştiğini, geliştiğini anlamıyor. Yakasını kör taassuba, hurafeye kaptırıyor. Bilgine değil, bağnaza, ham sofuya, müneccime önem veriyor. Batı insanı doğayı, evreni inceler, keşif ve icatlar yaparken bizde müneccimbaşı sarayın en önemli adamı oldu. Batı akla özgürlüğünü verirken biz hurafeyi, ortaçağ anlayışını aklın önüne geçirdik. Matbaaya icadından ancak 275 yıl sonra izin verdik. 1729'dan 1830'a kadarki 101 yıl içinde sadece 180 Türkçe kitap basıldı. Batıda ise 1454'ten 1500 yılına kadarki 46 yıl içinde basılan kitap sayısı 40 bindir. Bu fark Batı ile aramızdaki farkın derinliğini gösterir. Ortaçağ kafası Takiyeddin Efendi'nin kurduğu rasathaneyi uğursuzluk getirir iddiası ile yıktırmıştır. Osmanlı din ile bilimi birbirinden ayırmayı başaramadı. Ne acıdır ki hala da ayıramayanlar var. Çağa ayak uydurulamadığı, gerekli ve yeterli iyileştirmeler yapılamadığı için Batı ile aradaki fark giderek açılmış, çok açıldığı için bir daha da kapatılamamış, sömürgecilerin türlü tuzaklarına düşülmüş, sonunda koca devlet damla damla eriyip bitmiştir. Tanzimat toplumsal açıdan önemli, gerekli, zorunlu bir hareketti. Ama köklü bir reform değildi. Ekonomi bakımından da Türkiye'yi Avrupa'ya bağımlı yaptı. Ordunun yenilenmesi gerektiği anlaşılarak birkaç ciddi girişimde bulunulmuştur. Mühendishane, tıbbiye açılır ve benzerleri. Bu nedenle orduda az çok aydınlık bir ortam oluşur. Birçok yenilik ordudan kaynaklanır ya da ordudan destek görür. Ama devlet sadece orduyu iyileştirerek yenilenemezdi. Ölüm durdurulamadı. Tarihe ön yargısız bakılırsa bu şaşırtıcı çöküşün üç sorumlusu olduğu anlaşılır. 1- Beceriksiz, ufuksuz, bilgisiz, çağ dışı rüşvetçi yöneticiler. 2- Her yeniliğe, her yeni düşünceye karşı çıkan bağnazlar, ham sofular. Gerçek dindar bağnaz olmaz. 3- Kurnaz, acımasız, uzağa gören, sürekli yöntem geliştiren sömürgeciler. Osmanlı Devleti'nin siyasal, toplumsal tarihi bu üçlü ile devleti ve toplumu kurtarmak için bir şeyler yapmaya çabalayan, çırpınan namuslu yönetici ve yurtsever aydınların, kısacası toplumsal kahramanların çatışması diye özetlenebilir. Ordu genel olarak çağ dışıydı. Yeni savaş usullerini bilen komutan yok gibiydi. Ordu yekpare değildi, çeşitli siyasi ve duygusal akımlar yüzünden tıpkı halk gibi paramparçaydı. Disiplin zayıf, asker şevksiz, silahlar eskiydi. Donanma Haliç'te, ordu kışlada çürütülmüştü. Yalnız ordu değil, tüm ülke çağ dışıydı. Sanayisiz, yolsuz, yoksul, sağlıksız, eğitimsiz, geri, ilkel bir tarım ülkesi, bir yarı sömürgeydi. Yeraltı servetleri, yerüstü imkanları, bütün ekonomik kurumlar yabancıların elindeydi. Dipnot, birkaç sayıyla Osmanlı Devleti'nin durumu. Demir yolları: Almanya 64 bin kilometre, Rusya 65 bin kilometre, Osmanlı 5700 kilometre. Yarısı bugünkü sınırlar dışında. Nüfus: İngiltere 45 milyon, Fransa 40 milyon, Almanya 65 milyon, Osmanlı İmparatorluğu 22 milyon. Yıllık çelik üretimi: İngiltere 7 milyon ton, Rusya 4 milyon 500 bin ton, Almanya 17 milyon ton, Osmanlı 0. Kruvazör: İngiltere 121, Rusya 14, Almanya 57, Osmanlı 0. Birinci Dünya Savaşı Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 68. 1912 yılında İstanbul'daki 40 özel bankacıdan 12'si Ermeni, 12'si Rum, 8'i Musevi ve 5'i Levanten veya Avrupalıydı. İstanbul'daki 34 borsacıdan 18'i Rum, 6'sı Musevi, 5'i Ermeniydi. Hiç Türk yoktu. Bernard Lewis, Orta Doğu, sayfa 339. Hiçbir köyde devlet ilkokulu yok. Köylerde eğitim mollaların elinde. Azınlıkların ise modern okulları var. Osmanlılar devleti batana kadar devleti aliye, yani büyük devlet diye anmışlardır. Şu sayılar Osmanlı'nın artık büyük devletlikle hiçbir ilgisi kalmadığını göstermektedir. Bu birkaç sayı Osmanlı devletine neden hasta adam denildiğini de gösterir. Düşkün bir soyluya benziyordu. Devlet bitmekteydi. Bunun saklanacak, gizlenecek bir yanı kalmamıştı. Şimdi sorunları çözmeye yönelmek gerekiyordu. Evlerde, iş yerlerinde, derneklerde, kışlalarda, okullarda, kahvelerde çözüm yolları konuşuluyor, gazetelerde, dergilerde tartışılıyordu. Çeşitli kurtuluş reçeteleri ileri sürülmekteydi. Artık üstün körü değil, ciddi, köklü, kurtarıcı bir şeyler yapmanın, akıl çağını başlatmanın şart olduğunu anlayanlar günden güne çoğalıyordu. Dini çok dar ve katı yorumlayan, içtihat kapısını kapanmış sayan, her yeniliğe karşı çıkan, yaygın, kökleşmiş bir anlayış vardı. Dipnot: bu anlayışın aşırıları, Tanzimat'a, Meşrutiyet'e, Ordu'ya, İttihat ve Terakki'ye, milliliğe, bilime, akla, eğlenmeye, musikiye, kadın haklarına muhalif, kendileri gibi düşünmeyen, konuşmayan, yaşamayan, giyinmeyen herkese düşmandır. Bu anlayışta olanların bazıları Hürriyet ve İtilaf Partisi'nde toplanmış, bu partinin aşırı kanadını oluşturmuşlardı. Enver Paşa hepsinden daha dindardı, hatta bağnazdı ama onlardan değildi. Öyleyse onun dindarlığının hiçbir anlamı değeri yoktu. Onlar için önemli olan ne dindi ne de dindarlıktı, onlardan olmaktı. Enver Paşa Gülhane Parkı'nın açılışında kadın ve erkeklerin birlikte parkı gezmelerine kızar, belediye başkanlığına yolladığı bir yazı ile kadınların parka girmelerinin yasak edilmesini ister. Operatör Doktor Cemil Topuzlu Paşa, 80 yıllık hatıralarım, sayfa 135. Bu anlayışı yenmek, aşmak, geleneksel temeller üzerine kurulu, durgun, kadınsız toplumu uyandırmak, çağın gereklerini açmak gerekiyordu. Bu tartışmalarla birlikte kadın hareketi de başlamış, dönemin el verdiği hızla gelişiyordu. Öncü hanımlar kadının artık saygı görmesini, eşit haklara sahip olmasını, hayata katılmasını, okuyabilmesini, çalışabilmesini, peçeden çarşaftan kurtulmasını sağlamak için çabalıyor, dernekler kuruyor, toplantılar düzenliyor, dergiler çıkarıyorlardı. Dipnot: Osmanlı kadınlarının hak aramaya başlamalarının tarihi yeni değildir. Dönemin şartları gereği yavaş başlamış, ilginç ve zorlu aşamalardan geçerek gittikçe yayılıp güçlenmiştir. Erkek ya da kadın ham sofular en çok kadın hareketinden rahatsızlardı. Toplum bu çalkantılar içinde gerine gerine, gözlerindeki çapakları sile sile, debelenerek, inleyerek, çatırdayarak, acı çeke çeke yüzlerce yıllık uykudan uyanıyordu. Bir yandan da sorunlar ve acılar üst üste yığılmaktaydı. Laf boldu ama bir şey yapabilmek için ne hükümette enerji vardı ne de hazinede para. Yaralılar hastanelere sığmıyor, yüzlerce yıllık köklerinden sökülen, koparılan göçmenler İstanbul'a akıyor, cami avlularına sığınıyorlardı. İstanbul ölü evi gibiydi. Dipnot: kayıplarımız, göçmenlerin durumu ve sayısı hakkında İbrahim Artuç, Balkan Savaşı, sayfa 292-295. Büyük devletlerin Edirne'nin Bulgarlara verilmesi görüşünde oldukları anlaşılmıştı. İş başında büyük devletlere boyun eğmeye alışık 80 yaşındaki Sadrazam Kamil Paşa ve onun çare üretmekten aciz hükümeti vardı. Aydınlar bu hükümete Darül Aceze adını takmışlardı. Oysa şartlar dinamik, cesur, kararlı bir yönetim istiyordu. Hükümetin barışı sağlamak için Edirne'yi gözden çıkardığının duyulması bardağı taşıran damla oldu. Dipnot: Osmanlı Devleti 200 yıldır savaşta yeniliyor, barış masasında da horlanıyordu. Galibiyetleri bile bir yenilgi gibi sonuç veriyordu. Her konuda Avrupa'dan geriydi. Bu durum Osmanlı yönetici ve aydınlarının çoğunda aşağılık duygusu yarattı. Batı'yı yenilmez, üstün, daima haklı bir çeşit efendi görmeye başladılar. Batı'ya itiraz etmeyi küstahlık, her isteğini emir saydılar. Bu duygu çoğunun iliklerine işledi. Batı'ya biat ettiler. Bunlar teslimiyetçilerdir. Mesela mütareke dönemindeki İstanbul yönetiminin en belirgin niteliği teslimiyetçiliğidir. Osmanlı Devleti'ni bunlar batırmışlardır. Bunlara karşılık yurtsever yöneticiler ve aydınlar Batı'nın bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki üstünlüğüne saygı duyuyor ama siyasetçe bencil, sömürücü ve aldatıcı olduğunu görerek teslimiyetçiliği reddediyorlardı. Batı ile aradaki farkın kapatılması için devleti düzeltmek, toplumu yükseltmek gerektiğini görüyorlardı. Bu amaçla içine kapalı durgun Osmanlı toplumunu uyandırmak, çağı açmak, topluma yeni bir ruh kazandırmak için çeşitli girişimlerde bulunmakta, çeşitli düşünceler üretmekteydiler. Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyalizm karşısında dik durmayı bilen, aşağılık duygusuna yenik düşmeyen, bilinçli, millici, gerçekçi yurtseverler kuracaktır. Hürriyet kahramanı diye ünlü Yarbay Enver Bey hükümeti değiştirmek için bir avuç iddiaçı ile birlikte sadrazamlığı bastı. Sadrazamı istifaya zorladı. Dipnot. 23 Ocak 1913 binanın içinde kısa süren bir çatışma yaşandı. Nazırlara bilgi vermek için sadrazamın başkanlığındaki toplantıya katılmış olan Başkomutan V. Nazım Paşa odadan dışarı çıkıp da eli silahlı iddiaçıları azarlamaya kalkışınca Yakup Cemil adlı fedai tarafından şakağından vuruldu. İstifayı alıp saraya gitti. Padişahın Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazamlığa atamasını sağladı. Dipnot. İddiaçıların üç liderinden biri olan Talat Bey, Paşa sanığıyla Dahiliye Nazırlığına, yani İçişleri Bakanlığına, Ahmet İzzet Paşa da Harbiye Nazırlığına, yani Savaş Bakanlığına getirildi. Ordunun iyileştirilmesi çalışmalarında Ahmet İzzet Paşa'nın önemli katkısı olacaktır. İttihat ve Terakki Partisi Enver Bey'in neredeyse tek başına gerçekleştirdiği bu darbe ile iktidara geldi. 1918 yılı Ekim'ine kadar iktidarda kalacaktır. Dipnot, önce gizli bir örgüt olarak kurulan, giderek açığa çıkan İttihat ve Terakki Topluluğu, 1908'de ayaklanarak meşrutiyeti ilan ettirir, ülkede yeniden özgürlük dönemini açar. Kısa bir süre sonra İstanbul'da gerici bir isyan 31 Mart patlak verdi. İkinci Abdülhamit tahttan indirildi, yerine Sultan Reşat getirildi. 1911 yılının sonunda Hürriyet ve İtilaf adını alan gerici, din istismarcısı, İngilizci karanlık ve karışık bir parti kuruldu. O dönem siyasi hayatının iki kutbu bunlardır. İkisinden de çeşitli partiler üremiştir. Öncelikli sorun Edirne'yi geri almaktı. Ayrıca evin içini de düzenlemek gerekiyordu. Ne var ki Mahmut Şevket Paşa da iddiaçılarda da devleti yenileyecek, köklü ve geniş atılımlar yapacak ufuk genişliği ve birikim yoktu. Orduyu ele almakla yetindiler. Büyük komutanlar ordunun yenilenmesi ve çağa uydurulması konusunda kendilerini yeterli bulmadılar. Almanya'dan ordunun yeniden düzenlenmesi ve yeni usullere göre eğitilmesi için bir reform kurulunun gönderilmesi istendi. Dipnot, Osmanlı-Alman ilişkileri hakkında şu kitabı tavsiye ederim. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu, İletişim Yayınları İstanbul 1998. Ahmet İzzet Paşa, Mahmut Şevket Paşa'yı uyarır. Orduyu bütünüyle Almanlara teslim etmemesini öğütler. Mahmut Şevket Paşa'nın günlüğü sayfa 245. Alman İmparatoru Osmanlı Büyükelçisi'ne şöyle diyecektir. Sadrazamınız göndereceğim Alman generaline geniş yetki verirse, Türk ordusu mühim bir kuvvet derecesine yükselecektir. Mahmut Şevket Paşa'nın günlüğü sayfa 261. Mahmut Şevket Paşa Alman İmparatoru'nun tavsiyesini dinleyecek, gelecek Alman generaline olağanüstü yetkiler tanınmasını sağlayacaktır. Yenilginin her şeyi unutturan acısı içinde orduyu yabancıların eline teslim etmenin çok pahalıya mal olabileceği düşünülmedi. Almanya'nın Anadolu, Mezopotamya ve Asya üzerinde hayalleri vardı. İmparator II. Wilhelm bu isteği olumlu karşıladı. Alman hayallerinin gerçekleşmesini kolaylaştıracak çok iyi bir fırsat olarak gördü. Görüşmeler sürerken Harbiye Nezareti ve Genelkurmay Başkanlığı da boş durmadı. Balkan Savaşı'ndan çıkarılan derslere dayanarak orduda iyileştirici önlemler almaya başladı. Ordunun örgütlenmesi, asker alma usulleri, seferberlik esasları gibi çok önemli konular yeniden düzenlendi, çağa uyduruldu. Ama para yetersizliğinden ancak çok zorunlu sayıda silah ve cephane ısmarlanabildi. Dipnot, siparişin çoğu Alman öğretmenlerin ve danışmanların etkisiyle Almanya'ya yapılıyordu. Alman firmalar siparişleri karşılamak için avans istiyordu. Para yetersizliğinden istenilen avans zamanında verilemediği için silah ve cephane alımı aksamıştı. Bu aksamayı 1. Dünya Savaşı'nın başında Sırbistan ve Romanya'nın Türkiye'ye demir yoluyla cephane ve silah gönderilmesini engellemesi izleyecek, bu yüzden Çanakkale Savaşı'nda ciddi cephane sıkıntısı yaşanacaktır. Birkaç suçlu, yetersiz komutan emekli edildi. Daha köklü bir karar alınması gerekiyordu ama buna cesaret edemediler. Donanma eğitmesi için İngiliz amiralliği Limpus'a emanet edilecek, havacılığa önem verilecekti. Dipnot, 1. Dünya Harbi 9. Cilt Türk Hava Harekatı, sayfa 5. Jandarmanın islahı işi de Fransız General Bowman'a verilmişti. Yöneticiler Avrupa'nın çok gerisinde kaldıklarının iyice farkındaydılar ama ne bunun nedenlerini araştırıp saptayabiliyor, ne farkı kapatmak için gereken ciddi atılımları yapabiliyordu. Günümüzün Osmanlıcıları da geri kalışın nedenlerini hala doğru saptayamıyor, açıklamıyor, Cumhuriyet'in bu farkı kapatmak için aldığı önlemlerin, yaptığı atılımların değerini ve gerekliliğini belirtmekten de kaçınıyor ya da kavrayamıyorlar. Bazıları bu atılımları körletmeye çalışıyor. Bu iyileştirmeler yapılırken halka bir sessizlik çökmüştü. Görünüşe bakılırsa halkın yenilgiyi içine sindirdiği sanılabilirdi. Bunun çok yanlış bir sanı olduğu kısa zamanda anlaşıldı. Barış görüşmelerinde Osmanlı temsilcilerinin itirazlarının da sızlanmalarının da kabul edilmediği, son taşına kadar Müslüman ve Türk olan Edirne'nin kesin olarak Bulgarlara verildiği öğrenildi. Bu acımasız, haksız, katlanılmaz karar dünyaya egemen büyük devletlerin ortakla yapmasıydı. Mahmut Şevket Paşa hükümeti de büyük devletler önünde boyun eğerek barış anlaşmasını imzaladı. Dipnot, ordu son gücünü harcayarak bir taarruz yaptı ama Bulgarları yenmeyi başaramadı. Edirne yolunu açamadı. Bu başarısızlık ve ümitsizlik sonucu Londra Barış Anlaşması imzalandı. Batılıların salibin olan toprak hilale geri dönmez ilkesi gereğince Edirne sonsuza kadar Bulgarların kalacak demekti. Dipnot, salip eşittir haç, Hristiyanlar. Hilal eşittir ay, Müslümanlar. Bu haberin devletinin ve ordusunun aczini öğrenen toplumu yıkması, bitirmesi, sesini soluğunu kesmesi, mücadeleden düşürmesi beklenirdi. Öyle olmadı. Batı'nın Türkiye ve Türkler hakkında hiçbir zaman doğru tahmin ve tanıda bulunamayan politikacılar yine şaşırdılar. Haksız karar beklediklerinin tam tersi sonuç verdi. Müthiş bir millilik, yurtseverlik patlaması oldu. Milliyetçilik akımı bütün milletleri ve dünya siyasetini etkilemiş, siyasi coğrafyayı değiştirmiş, Almanya, İtalya gibi küçük devletçikler halinde yaşayan milletleri büyük tek devlette birleştirmiş, çok milletli imparatorlukları ise parçalamaya başlamıştı. Bunların ilki Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Balkan milletleri ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmışlar, son olarak Arnavutlar da imparatorluktan ayrılmışlardı. Araplar bile ayrılıkçı örgütler kurmaktaydılar. İmparatorlukların son dönemiydi, milli devletler çağına girilmişti. Milliyetçilik akımı en son Türkleri etkilemiş, özellikle emperyalizme, Balkan ve Arap ırkçılığına karşı bir tepki olarak büyümüş, kollara ayrılmış, haklı, güzel, yanlış, tehlikeli her çeşidiyle de yayılmaya başlamıştı. Devleti kuran, ayakta tutan ve büyük çoğunluk olan Türkler uzun zaman bölünmeye yol açar kaygısıyla Türk adının kullanıldığı bir dernek kurmaktan bile kaçınmışlardı. Türk milliyetçileri imparatorluğu sarsan millilik akımları içinde hak ettikleri yeri almaya dikkat ederken Selçukluların ve Osmanlı'nın dinlere ve ırklara hoşgörülü bakışını korumaya da çalışmaktaydılar. Ama bazı çevreler Türklerin bu akımın en masum çeşidine bile kapılmasını istemiyor, bunu da tehlikeli buluyorlardı. Dipnot, bunlar üç gruptu. Birinciler yönetimi ele geçirmiş ya da yönetime sızmış devşirmeler, dönmeler, tatlı su Türkleri, gafiller, cahiller. İkinci grup milli olan her şeye muhalif, çağ dışı hamsofular, ümmetçiler. Bunların bir kısmı özellikle Türk karşıtıdır. Üçüncü grup ise çoğunluk olan Türkler uyanırsa işlerinin bozulacağını sezen çağdaş sömürgeciler ve ajanlarıdır. Bu üç çevre türlü yöntemlerle bu uyanışı yavaşlatmayı başarmışlardı. Ama artık engellemeleri, durdurmaları mümkün değildi. Milli duyguları besleyen, coşturan şiirler dilden dile geziyor, marşlar besteleniyor, dil sadeleşiyor, Türk dili ve tarihi hakkında yazılar çevriliyor, yazılıyor, fakültelerde, Türk ocağında, derneklerde verilen konferanslar dolup taşıyordu. Dipnot, en hafif milli duygudan ırkçılığa, Anadoluculuktan Turancılığa kadar milliyetçiliğin her türlüsü yeşerecektir. Milliyetçilik 1. Dünya Savaşı ve milli mücadele süreçlerinde taşkınlıklardan, hastalıklardan, çağ dışı renklerden temizlenerek özü yurtseverlik olan milli anlayışa yükselecektir. Atatürk milliyetçiliği budur, Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosudur. Yalnız millet değil, bugün unutulmuş, unutturulmuş önderleri, kahramanları, bilgeleri, ozanları ile Türk tarihi de canlanıyordu. Türklük devşirme dönme yöneticilerin, Levantenlerin, büyük devletlerin milli duygudan ve bilinçten yoksun Osmanlı aydınlarının, Arapçıların, ümmetçilerin yüzlerce yıllık çabalarını yırtarak, dağıtarak, bir yeraltı ırmağının yeryüzüne fışkırması gibi gürleyerek yeniden doğuyordu. Bu hava özellikle İstanbul çevresindeki kışlaları da sarmıştı. Asker bu yeni ruhla eğitiliyordu. Dipnot, din savaşları dönemi kapanmıştı. Artık başka amaçlar, ülkeler ve duygularla savaşılıyordu. Osmanlı uzun zaman bu değişimi kavrayamamış, yeni savaşların, yeni şartların aradığı asker tipini yaratamamıştır. Balkan Savaşı'ndan sonra büyük bir uyanış olur, yeni bir asker kimliği oluşur. Eski kimliğe iki yeni öğe katılır. Milli duygu, bilinç ve yeni tarz savaş bilgisi. Çanakkale Savaşı'nı bu yeni kimlikteki asker kazanacaktır.